Ayrım 4. İkinci dizi, sayfa 45. 12 Kasım 2004 Cuma. Birkaç gün önce Fethullah Gülen'le ilgili bir yazı yazmıştım. Avukatı açıklama gönderdi. Bugünkü yazımda o açıklamayı yayımladım. İstanbul'da oteldeyim. Ertuğrul otelden aradı. Yav gözünü seveyim. Fethullah Gülen'le Zaman gazetesiyle ilgili bir şey yazma. Niçin? Bir şey mi oldu? Onlar da yasak kapsamına mı alındı? Bu Zaman gazetesinin dağıtımını biz yapıyoruz. Her gün 500 bin gazetenin dağıtım parasını alıyoruz. Herifleri ürkütüp kaçırırsak Sabah'ın dağıtım şirketiyle anlaşırlar. Çok büyük para kaybederiz. Senin anlayışına havale ediyorum. Eh yani bu kadarına pes diyorum. Lütfen bundan sonra bunlara dokunma. Ya Ertuğrul, bir günde iyi bir şey için ara. Bir günde teşekkür et. Sonraları Zaman gazetesini ziyaret etti, övgüler düzdü. Kendisine orada yakası kapalı özel Fethullah Gülen gömlekleri armağan ettiler. Bunları köşesinde yazdı, pek mutlu olmuştu. Ertuğrul'la aramız yazılarım açısından hiç düzelmiyor. Onun adamları Doğan grubunda maaşa bağlatıp önemli görevler verdiği Mehmet Ali Brandt, Cengiz Çandar, Ahmet Altan, Mehmet Barlas gibiler. Bugün 16 Kasım 2004, önüme temcit pilavı gibi sürdüğü konuları yazısında bir kez daha dile getirmiş ve yine bana ve benim gibi düşünen köşe yazarlarına bulaşıyor. Özetliyorum. Gazetelerdeki bazı köşeler bana ölüm ilanları gibi geliyor. Türkiye'de bir köşe yazarı tipi var. Köşelerinin etrafına sanki görünmez birer kara çerçeve çizilmiş gibi. Bana ölüm ilanlarını hatırlatıyorlar. Bu kara çerçeveli köşelerde iyimser bir tek cümleye bile rastlayamazsınız. Kendilerinden ve 3-5 kişilik cemaatlerinden başka herkes hırsızdır, soyguncudur, mürtecidir, yalakadır, satılmıştır. Dünyada temiz kalmış tek bölge sandalyelerini attıkları o 1 metrekarelik kurtarılmış bölgedir. Masalarının üzerinde duran abajurlardan ışık değil karanlık hüzmeler iner. Kuytularından hiç çıkmazlar. Farklı bir retinaları vardır. Gözleri sadece kötü olana fokus yapabilir. Zaman zaman kara çerçeveli köşelerden benim gibi düşünen insanlara salvo atışları geliyor. Yazdıklarımız onların kara çerçeveli sütunlarına sığmadığı için ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorlar. İşte bu yüzden genç ve yeni gazetecilere seslenmek istiyorum. Kara çerçeveli köşelerin etkisi altında kalmayın. Yolsuzluğun, hırsızlığın, din ticaretinin ve özellikle AKP iktidarının üzerine gitmek, bunları yapanları ve çanak tutan medyayı eleştirmek suç, bizim suçumuz. Ben bazen medya yazısı yazınca çok bozulur, bu işin ucunun Doğan Medya grubuna dokunduğunu söyler. Genel değil de hiç değilse isim vererek yaz diye nasihat ederdi. Nasihatlerini kendisi tutmuyor, isim vermeden yazdığı yazılarda bizlere çatıyordu. Ve başta ben olmak üzere bu doğrultuda yazdığımız ve milyonlarca insanı severek ve hayranlıkla okuduğu yazılarımızı böyle tuhaf benzetmelerle, laf cambazlığı ile çarpıtmaya kalkışıyordu. Çünkü AKP iktidarının hoşuna gitmek zorundaydı, hükümetle arasını iyi tutmak zorundaydı. Birkaç gün önce Bekir'in yazısının da başlığını değiştirmişti. Bekir çok bozuldu. Başlıkta medya sözcüğü geçiyormuş, medya yazınca tüyler diken diken oluyor çünkü ucu kendisine ve medyanın yaklaşık yarısını elinde bulunduran Doğan grubuna dokunuyor. 2004 yılının sonuna geldik. Bana küs olan Aydın Doğan artık Ankara'ya geldiğinde benim yüzümden Hürriyet'e uğramıyor, Milliyet'e gidiyor. Oysa hep bize gelirdi. 2004 yılı sonunda bizim Ankara bürosunda yılbaşı öncesi yeni yılı kutlama partisi verilecek. İlgili arkadaşlar o gece çekiliş düzenliyor. Çeşitli yerlerden gelen armağanlar çekilişe konuluyor. Akşamüstü bütün çalışanlar biraz içki içiyor, muhabbet ediliyor, çekiliş yapılıyor. Büroda Aydın Doğan'ın da geleceği söylendi. Akşam salona girdiğimde Aydın Bey oradaydı. "Hoş geldiniz Aydın Bey," dedim ve eski alışkanlıkla hamle edip iki yanağından öptüm. Karşımda bir heykel vardı. Sadece soğuk bir "hoş bulduk," dedi. Kendi kendime hayıflandım. Ulan Emin, ne halt etmeye kendini bu duruma düşürdün dedim. Sıra çekilişe geldi. Herkese bir numara vermişlerdi. Numaralar okunuyor ve arkadaşlar gidip kısmetlerini alıyor. Dağıtım orada Aydın Bey yapıyor. Espriler yapıyor, şaka yapıyor, takılıyor. Bir ara bağırmalara duydum. 34 numara kimde? 34 nerede? Cebimdeki markayı çıkarıp baktım, 34 bende. Çekiliş armağanını almaya Aydın Bey'in yanına gittim. Bana o andaki bakışını unutamam. Nefretle, kinle bakıyordu. Bana öyle geldiğini düşünmeyin. Gerçekten öyleydi. Bir kelime konuşmadı. Kocaman bir kutuyu yanındakiler bana verdi. İçinde müzik çalar olduğunu odamda paketi açınca gördüm. Tam o sırada odama eğitim muhabirimiz Kamuran Zeren girdi ve seti çok beğendi. Ona verdim. İşin ilginç yanı, Aydın Bey bu sıralarda Bekir'le de konuşmuyor. Ankara'ya Tayyip'le Genelkurmay Başkanı ile konuşmaya geldiğinde güzel bir restoranda yemek verir, kalabalık bir grup halinde bizleri ağırlardı. Yemeklere Bekir'le ikimizi çağırmıyor. Tamamen dışlanmış durumdayız. Bekir de çok bozuk. Bir gün konuşuyoruz. Bekir, benim olayım 3 aşağı 5 yukarı belli de sana niye bozuk? Ben bir üniversitede konuşma yaptım. Salon çok kalabalıktı. Medya patronlarına, medyanın bugünkü durumuna verdim veriştirdim. Konuşmama başlamadan önce birileri önüme bir sürü teyp koydular ve sesimi banda aldılar. Tahmin ediyorum ki o bantları İstanbul'a gönderdiler. Ve onları dinleyince veya haberi olunca bana da küstü. Nelerle uğraşıyorduk. Herkesten aynı şeyleri duyuyorum. Gazeteniz tamamen AKP çizgisine girdi. Hürriyeti siz ve Bekir Bey için alıyoruz. Hem yazılı mesajlarda hem de nereye gitsem insanlardan övgü alıyorum. Geçmişte olsaydı buna sevinirdim. Şimdi ise bu sözleri duyunca mesleğim ve medya adına üzülüyorum. Niçin medyada aslanlar gibi mücadele veren çok sayıda köşe yazarı yok? Niçin çoğunluk yalaka oldu? Patronların çoğu niçin iktidardan bu kadar korkuyor? Fakat işin ilginç yanı bu eleştiriler yakın çevresinden Aydın Doğan'a da geliyor. O da hep aynı şeyi söylüyor. Böyle diyorsunuz ama Evin Çölaşan Hürriyet'te yazmıyor mu? Bekir Coşkun, Tufan Trenç Hürriyet'te yazmıyor mu? Biz iktidar yandaşı olsak onlar yazabilir mi? Bir yanda bu rezaletleri yaşıyorum, öte yanda ise ismimi verip can kurtaran simit olarak kullanıyorlar. Bazen Mehmet Barlas hakkında da yazılar yazıyorum. Fakat o uyanıklık etti. Ne yazsam ertesi gün Aydın Bey'in ismini gündeme getirerek ve ona bindirerek bana yanıt veriyor. Bu durumda uyarı geldi. Bir daha Mehmet Barlas yazma lütfen. Mehmet Ali Birant bizimkilerin en makbul adamlarından biri. Dolandırıcılıktan hüküm giymiş, 11 ay 20 gün hapis cezası almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanıp kesinleşmişti. İkinci dolandırıcılık davası zaman aşımından düştü, yoksa içeri girecekti. Onun dolandırıcı olduğunu falan yazınca bizimkiler rahatsız oluyordu. O konuda da uyarı geldi. Aynı grubun adamıyız ya, onu da yazmayı bıraktım. Ben dolandırıcılıktan hüküm giymiş olsaydım Hürriyet'ten veya Doğan grubundan herhalde o gün kovulurdum. Kovulmayı bırakın insanların yüzüne bakamazdım. Ama hem bizimkilerin hem de Mehmet Ali Birand'ın yüreği genişmiş, o da bizimkiler de umursamadı bile. 26 Aralık pazar günü çıkan yazımın altına bir not eklemiştim. Emin Çölaşan'ın notu. Sevgili okuyucularım, salı günkü yazımda büyük devlet ve hükümet adamı Abdullah Gül'le ilgili somut bir belge açıklayacağım. Okuyunca belki gülecek, belki de hırsınızdan ağlayacaksınız. Lütfen salı gününü bekleyin. Ertuğrul bu notu da yazıdan çıkarmıştı. Neyi yazacağımı bilmiyordu ve merak edip bana sormuyordu ama notu çıkarıyordu. Ertuğrul iktidarı koruma kollama görevini başarıyla sürdürüyordu. Salı günü o yazıya giriştim ve 3 gün boyunca yazdım. Ortalık birbirine girdi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yanıt veremedi. Refah Partisi milletvekili iken meclis kürsüsünde uzun bir konuşma yapmış, şimdi peşinde koştuğu, yalvarıp yakardığı ağabeyi yerden yere vurmuştu. Tutanaklar ilime geçmişti. ''Orası Hristiyan kulübüdür, bizi köpek kulübesine bağlayacaklar.'' diyordu. İktidar olunca ağız değiştirmişti. Sayfa 51. Efendim, şimdi geldik 2005 yılına. Ocak ayı başında İslamcı Kanal 7 sunucusu olan ve sonra sabaha geçen Ahmet Hakan bizim gazetede yazılarına başladı. Arkadaşlar arasındaki söylentiye göre bizde başlamasını Tayyip istemiş. Anar 12 Eylül'de 2500 kişiyle anket yapmış. Yine en çok okunan köşe yazarı seçilmişim. Ankara bürosu bunu haber yaptılar. Ertesi gün gazetede yok. Kendi köşemde yazdım. İstanbul'dan birileri kendi adamları olsaydı birinci sayfada iri puntolarla verirlerdi. 20 Ocak 2005, ekran ciddiyetsizliği başlıklı yazım çıktı. Bizimkilere ait olan kanalları da eleştiriyorum. Bir gece önce Uğur Dündar'ın programı vardı. 1 saat geç yayımladılar. Bunları eleştirdim. İzleyiciye saygısızlık yapıldığını vurguladım. 21 Ocak, Uğur Dündar evden arayıp telesekretere not bırakmış. Kurban Bayramı'nın 2. günü. Gazeteden aradım. Uğur üzgün. Ertuğrul kendisini arayıp posta koymuş. Siz ekmek yediğiniz kapıya ihanet ediyorsunuz. Uğur da o halde ben tası tarağı toplayıp istifa edeyim demiş. Uğur'a şunu söyledim. Sakın istifa etme. İstifa bizler için değil. Bırak onlar seni kovsun sıkıysa. Kaldı ki o yazıyı yazan benim. Niye beni değil de seni arıyor? Biz onların ekmeğini yiyorsak onlar da bizim ekmeğimizi yiyor. Biz onlara az mı okuyucu, az mı izleyici kazandırdık? Bizim sayemizde çok büyük paralar kazanmadılar mı? Biz piyangodan çıkmadık. Biz buralara alın teriyle geldik. Sakın istifa edeyim deme Uğur. Almanya'da Diyanet mensubu bir din görevlisinden mesaj geldi. Almanya'da görevliyim. İlahiyat mezunuyum. Yazılarınızı yıllardır dikkatle okurum. Zaman zaman da size dozu çok yüksek eleştiri mesajları gönderdim. Sizi hiç sevmem. Aynı dünya görüşüne sahip değiliz. Hele bazı yazılarınız beni o kadar iğneliyor ki, size affedin ama ağız dolusu küfretmek zorunda kalıyorum. Ama sonrasında evet ama eyvah Allah kahretsin yine haklı çıktı bu adam demekten de kendimi alamıyorum. Bütün arşivinizi ve hakkınızda yazılanları da okuyorum. Tek tek araştırıyorum bir açığını bulsam da şöyle ağız dolusu bir hakaret mektubu yazsam diye. Allah kahretsin bulamıyorum. Haklı çıktığınız sürece sizden nefret etsem de aynı zamanda saygı duyacağım. Ama okuyorum sizi, her günde bıkmadan usanmadan okuyacağım. Sakın yanlış anlamayın, hayatıma yön verdiğiniz için değil, açığınızı bulmak ve size hakaret etmek için. 10 Şubat 2005 günü çıkan yazımda Tayyip'in adını kullanmıyorum ve kendisinden beyefendi diye söz ediyorum. Yazıda bana yine haber vermeden beyefendi sözcüklerini çıkarmış ve yerlerine Erdoğan koymuş. Telefon ettim. Ertuğrul, bıktırdın ve sıktın artık. Beyefendi dediklerimi çıkarıp Erdoğan koymuşsun. Tabii canım, başbakana efendi denir mi? Ne efendisi yahu, beyefendi diyorum. Sen okuduğunu anlamıyor musun? Birisine hanımefendi, beyefendi demek onu küçültür mü? Sana biri beyefendi deyince alınıyor musun? Burada hakaret mi var? İşin tadını kaçırdın artık. Hıkmık etti, bir daha yapmayacağına söz verdi. Kaçıncı sözdü? Aslında hükümetle aralarını bozuyordum ve beni istifaya zorluyorlardı. Etmiyordum ve etmeyecektim. Mevziyi terk edip kaçamazdım. Kovma hakkı onlarındı. 13 Nisan 2005 Çarşamba. Ankara temsilcimiz Sedat Ergin, Milliyet'in genel yayın yönetmeni oldu. Onun yerine Nur Batur geldi. Konumuz dışında olduğu için Nur döneminde olanları burada anlatmayacağım. Hilton Oteli'nde Nur için gazetenin kokteyli var. Aydın Doğan da orada. Selamlaştık. Emin, sonra seninle baş başa bir konuşalım. Vallahi Aydın Bey, ben de isterim. Tam bir yıldır bana kırgınsınız, küstünüz. Küstüm tabii. Peki nedir, niye küstünüz? Şöyle tenha bir yere çekilip konuşalım da birbirimizi anlayalım. En azından ben bir hatam varsa onu bileyim. Tam bu sırada Kavaklıdere şaraplarının sahibi Mehmet Başman yanımıza geldi. Ve Aydın Bey'e hitaben, beyefendi Hürriyet'te Emin Çölaşan olmasa o gazeteyi bir gün bile almam dedi. Aydın Bey teşekkür etti, ben içimden sevindim. O gün, Mart 2004 olayında, öyle bir yazı yazdın ki sanki biz seni sansür ediyoruz, baskı yapıyoruz. Aydın Bey, hem baskı var hem sansür var. Siz belki bunları bilmiyorsunuz. Ben size jurnalcilik yapmıyorum. Olanları aktarmıyorum. Ama böyle olduğunu bilin. Onun dışında ben size ihanet mi ettim? Arkanızdan mı konuştum? Sizi sattım mı? Ne yaptım? Nedir yanlışım? Hayır, öyle şeyler yapmadın ve yapmazsın. Ama o yazı yüzünden sana kızdım. O yazı zaten çıkmadı ki. Sansürlü 3 satır izin yazısı çıktı. Yani çıkmayan bir yazı için mi bütün bunlar? Ama internet sitelerinde çıktı. Ben vermedim oralara. Neyse, bir gün oturup bunları konuşuruz. 2 Haziran 2005 Cuma. O gün yine belgeli nefis bir yazı yazdım. Bu tür yazıların aslında birinci sayfadan, hatta manşetten verilmesi gerekiyor. Fakat birinci sayfa bana kapalı. Yazının konusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okullarında yaptırılan dinle ilgili bir anket. Büyük bir rezalet. Küçücük çocukları ve velilerini bile nasıl kazandıklarının somut göstergesi. Yazımın başlığı burası neresi? İran mı? Yazım büyük yankı uyandırdı. Habertürk, Kanal Türk ve Sky'de bütün gün canlı yayına çıktım. ATV, Cumhuriyet, Milliyet ve Vatan belgeleri istedi, faksladım. Öğleden sonra Vatan'ın Ankara temsilcisi Bilal Çetin aradı. Abi, ellerine sağlık. Bu muhteşem bir olay. Yarın biz bunu 9 sütun manşetten veriyoruz. Sonra telefonu Zafer Mutlu'ya verdi. O da kutladı ve aynı şeyleri söyledi. Ertuğrul yokmuş. Biraz sonra yazı işleri müdürlerimizden Fikret Ercan'ı İstanbul'dan aradım. Bak Fikret, benim bugünkü yazım dört dörtlük bir gazetecilik olayı ama siz nedense bunları görmüyorsunuz. Belki izlemişsindir, ben sabahtan beri televizyonlarda canlı yayına çıkıyorum. Benim yazıları 5. sayfaya hapsettiniz. Ağzımla kuş tutsam 1. sayfaya çıkarmıyorsunuz. Bizim 1. sayfada yer almamız için ille de İstanbul'da sizin yanınızda mı olmamız gerekiyor yani? İlle de akşam vakti sizlerle bar muhabbetine katılmamız mı gerekiyor? Ya babacığım, sen burada bizim çalışma koşullarımızı bilmiyorsun ki. Bilseydin böyle demezdin. Sen önemli bir şey olunca bizi hatırlat. 1. sayfadan veririz o yazıyı. Abicim, ben mal pazarlamacısı değilim ki. Bugüne kadar böyle bir şey istedim mi sizden? Siz benim yazım İstanbul'a geçildiğinde okumuyor musunuz? İçeriğine gazeteci gözüyle bakmıyor musunuz? Bak, az önce beni büyük bir gazeteden aradılar ve yarına benim yazımı manşet yapacaklarını söylediler. Belki yapmazlar, mahcup olmayayım diye Vatan'ın ismini vermiyorum. Doğrudur veya değildir, onlar arayıp söyledi. Ancak böyle bir şey olursa Hürriyet'in ayıbı olur bu. Benim bir gün önceki yazımı bir gün sonra başkaları manşet yaparsa bizim gazetenin ayıbıdır. Ertesi gün, yani 3 Haziran, gazeteye merakla geldim ve hemen gazeteleri açtım. Benim yazım Vatan'da 9 sütuna manşet, Cumhuriyet'te 1. sayfanın en tepesinde, Milliyet'te içeride yarım sayfa. Bu olanlar sonrasında Aydın Bey'i arayıp durumu ona bildirmeye karar verdim. İlk kez belli bir konuda şikayet edecektim çünkü yapılan gerçekten çok ayıptı. Durumu aynen anlattım. Aydın Bey, bugün Vatan, Cumhuriyet ve Milliyet'i herhalde okudunuz. Belki dün televizyonları izlediniz.
Emin, sen herhalde benim gazeteleri okuduğumu zannediyorsun. Hiçbirini görmedim. Onları bana akşam rapor olarak getirirler. Ama sen Cumhuriyet'e bakma, onlar olaylara ideolojik olarak yaklaşır.
Ama Milliyet sizin gazeteniz, Vatan da sizin sayılır.
Ben bana getirdikleri raporlara bakarım, köşe yazılarını da okumam, bazılarına bakarım. Mesela seninkilere de bakarım. Şimdi Ertuğrul Kore'de, herhalde o yok diye böyle olmuştur.
Hayır, Ertuğrul buradayken de aynı şey oluyor. Bu durum beni incitiyor. Sadece İstanbul'daki arkadaşların yazıları birinci sayfadan giriyor.
O başka, bazen birileri yazılarında bana saldırınca Fatih Altaylı falan beni savunduğu için öyle giriyordur.
Bu ilk şikayetim herhalde fayda vermişti ki birkaç gün sonra yine belgeli yazdığım iki yazı iki gün üst üste birinci sayfadan verildi. Sonra yine eski hamam, eski tas. 3 Haziran 2005 günü çıkan yazımın sonunda Genelkurmay Başkanı için Hilmi Özkök hocamız diyordum. Hocamız sözcüğünü cımbızla bulup çıkarmışlar, helal olsun. Oysa Tayyip bile kendisine hocam diye hitap etmişti. Arada akrabalık falan yok ama bizim Özkök öteki Özkök'ü iyi koruyup kolluyor. Yaşadıklarımı özetleyerek veriyorum. Ağustos 2005, Ertuğrul Ankara büroya geldi. Önceden haber salındı ve bütün Hürriyet Ankara çalışanları istihbarat salonunda toplandı. Ben de katıldım. Ertuğrul anlatıyordu.
Arkadaşlar, Hürriyet olarak Eylül ayından itibaren yeni bir gazetecilik anlayışı başlatıyoruz. Millet artık siyasetten bıktı. Siyaset, terör vesaire gibi haberler gazeteye bundan sonra en az biçimde girecek. Magazin ve renkli yaşam ağırlıklı olacağız. Bu yeni gazetecilik anlayışımızı sizlere daha sonra daha ayrıntılı anlatacağım. Hepiniz ona göre davranacaksınız.
Gazete magazine dönüyordu ve döndü. Ağustos 2005'te Ertuğrul iki kez Ankara'ya geldi. Odamda konuştuk. Uzun uzun geyik muhabbeti de yaptık.
Patronla barış, bu soğukluk giderilsin. Mart 2004'ten beri bir kez konuştunuz, belki de hiç konuşmadınız.
Ama yanıtları belki 20. kez verdim.
Bak Emin, sen ve ben ikimiz bu gazetenin baş yazarıyız. Bu gazeteyi ikimiz sattırıyoruz. En etkili iki isim sen ve ben. Burada rahat ol be kardeşim. Patronla arayı iyi tut. O da bize her olanağı fazlasıyla sağlasın. Arada sırada onu ara. Haftada birkaç defa arayıp hatırını sorsan küçülür müsün yani? Patronla senin aranın iyi olması hem senin çıkarına hem de benim çıkarıma. Bak yılbaşı geliyor. Bakarsın iyi bir prim verir. Rahatımıza bakalım şu dünyada be. Bize ne yolsuzluktan, siyasetten. Millet bıkmış artık bunlardan. Bunları okumak istemiyor.
Ertuğrul, bunu ben yapamam. Ben patronu haftada birkaç kez arayamam. Bunlar benim yapıma aykırı şeyler. Ne diyeceğim arayıp?
Haftada bir arayıp hatırını sor ya. Duygusal oldu son yıllarda. Patron nasılsın, bir isteğin var mı de. Dünyanın her yerinde patronlar gazetenin mutlak hakimidir. Gazete onun istediği çizgide çıkar. Bir yazar patronun çizgisi dışında yazı yazamaz.
Gerçi biz de öyle değil ama biraz dikkatli olmakta fayda var. Açıkçası senin yazıların bize rahatsızlık veriyor. Ertuğrul, bütün sorumluluğu bana yükleme. En başta biz Hürriyet olarak ve ayrıca Doğan grubu olarak bu AKP iktidarının üzerine biraz gitsek, vallahi billahi Tayyip her sabah önce seni arar, sonra da Aydın Bey'i arayıp, abicim bana bir emriniz mi var diye sorar. Siz elinizdeki büyük gücün farkında değilsiniz. Bunlardan bu kadar korkmanın anlamı yok yani. Siz isteseniz bunları duman edersiniz be.
Sen merak etme abicim. Biz bu söylediklerini er veya geç yapacağız. Zamanı henüz gelmedi. Sen içini rahat tut. Biraz sessiz git.
Aynı uyarıları alıp duruyorum. Bıkmadan, usanmadan uyarıp taciz ediyorlar. Beni gazetecilik tarzımdan ödün vermeye zorluyorlar. Burada lütfen hiç kimse zannetmesin ki ben her gün iktidara vuruyorum. Hiç ilgisi yok. Her konuda yazıyorum ama iktidar yazılarım onları rahatsız ediyor. Sayfa 60. Eylül 2005, Ertuğrul yine Ankara'da, odama geldi.
Bugün patron Ankara'da seni bekliyor. Üçümüz Hilton Oteli'nde buluşacağız. Seninle biraz konuşmak istiyor. Bu sefer çok ciddi. Senden ricam, patronla konuşurken biraz rahat ol, gevşek ol. Rahat rahat konuşun, ben de orada olacağım. Yazılarında yine hükümete eleştiri var, hakaret var. Ama sen bu gazetenin bir numaralı adamısın.
Yahu gazetenin bir numaralı adamı olduğumu söylüyorsun da yazılarımda hangi hakaret var? Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Göster bakalım bir tane hakareti. Bak arkadaş, ben senin bu imalı sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne olacak bugün?
Patron seninle konuşacak. Ben de orada olacağım. Üçümüz olacağız. Sonra da yemek yeriz. Sen gevşek ol. Sert karşılık verme yeter.
Senden arkadaşça bir tek şey rica edeceğim. Eğer mümkünse orada biraz benden yana tavır koy. Saflığıma, iyi niyetime bakar mısınız?
Akşam saat 18.30'da beni evden aradı. Hilton 301 numaralı odada beklediklerini söyledi. Bismillah deyip evden çıktım. Odada ikisi var. Patronla öpüştük. Beyaz şarap içiyorlar. Bana da bir kadeh verdiler. Birkaç cümle sonra Aydın Bey hemen konuya girdi. Seninle kaç yıldır beraber çalışıyoruz? Artık beni anlaman lazım. Bak arkadaş, ben bu hükümetin ekonomik programını tamamen destekliyorum. Özelleştirme, AB, ben bunlardan yanayım.